أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugünkü dersimizin konusu takva olacak. Biliyorsunuz takva yanlışlardan korunma anlamına gelir. Yine her zaman tekrarladığımız bir şey var. Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. İşte 30. surenin 30. ayetinde, Rum 30. ayette diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratına اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ki insanları da ona göre yaratmış. Fıtrat bölünme kanunu demektir ki canlı cansız tüm varlıklar ona göre yaratılmıştır. La tebdili halkillah diyor. Allah'ın yaratış kanunlarının yerine geçecek herhangi bir şey yoktur. Zalike dinul kayyim işte sağlam din, doğru din, halis din budur. Velakin ekseren nasi la ya'lemun ama insanların çoğu onu bilmez. Şimdi fıtrat dendiği zaman yani insanlarda iki gruba ayrılıyor biliyorsunuz. Bir grubuna Allah-u Teala'nın kitapları ulaşıyor. Nebiler gönderiliyor. Ama bir grup bunun farkında olmuyor. Ama her iki taraf da tabiat ayetleriyle yüz yüze geliyor. Allah'ın indirdiği ayette yüz yüze gelenler eğer fıtratlarını korumuşlarsa kendilerini bozmamışlarsa hemen o ayetlerle bütünleşiyorlar ve inanıyorlar. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında huden lil muttakîn diyor. Kendini yanlışlardan koruyanlara rehber olan bir kitaptır diyor. Şimdi yanlışlardan korumadığınız zaman ya da yanlışlardan korunma arzunuz ve kararınız olmadığı zaman sizin doğru şeylerle fazla bir ilişkiniz kalmaz. Şimdi dolayısıyla insanlar sürekli koruma altında olmak lazım. Kendileri için dikkatli olmaları lazım. İşte bugünlerde bir koronavirüsü salgını var. Bütün medya onunla meşgul. Dolayısıyla insanlar gece gündüz işte dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi ölüyor. Dün işte koskoca Rusya'da bir tek insan ölmüş. Haber ajanslarında büyük ölçüde haber yapılıyor. Şimdi düşünüyorum acaba bu medya olmasaydı mesela bundan şöyle 60-70 sene evvel olsaydı bizim bu salgından haberimiz olacak mıydı? Dolayısıyla böyle bir şeyde şuna da çok dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz Allah-u Teala insanları imtihan için yaratmıştır. İmtihan için yarattığından dolayı da ortamı imtihana göre ayarlamıştır. İnsanı muhalif bir yapıda yaratmıştır. Muhalif yapıyla hep öne çıkmak isteyen insanoğlu. Hep kendisini öne çıkarmayı ister. Ama kendisini değil de doğruları öne çıkarmak isteyenler Allah-u Teala'nın emirlerine uyarlar. Şimdi bu açıdan yine her zaman burada tekrarladığımız bir husus var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam muhalif yapıda yaratıyor. Bakara 30. ayette bunu bize bildiriyor. Havva validemiz aynı şekilde muhalif yapıda. İmtihandan geçen cinler de aynı şekilde muhalif yapıdalar. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğrettikten sonra onun dikkatini çekiyor. İşte hani şey, her şeyi öğrettikten sonra ki o bilgi ruhtur Kur'an-ı Kerim'e göre. Ruhumdan üflediğim zaman ona secde edin diye meleklere emrediyor. O bilgileri öğrettikten sonra meleklere diyor ki hadi şey yapın bakalım, bu bilgileri siz söyleyin. Çünkü meleklerde de bir muhalif yapı var. Onlar da cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanları. Allah-u Teala yeryüzünde muhalif bir varlık yaratacağım dediği zaman onlar işte yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diyor. İşte bu da takvaya ters bir şey. Yani korunmayı ortadan kaldıracak birini mi yaratıyorsun diyor. Sonradan kendilerine geliyorlar. Ama Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğrettikten sonra hadi bakalım secde edin deyince işte o bilgiler önce onlara soruyor. Bilemiyorlar. Adem'e soruyor. Adem bütün bilgileri anlatıyor. Yani gökler ve yerle ilgili bütün bilgileri anlatıyor. Ondan sonra melekleri hadi bakalım Adem'e secde edin. Yani Adem'e saygı duyun. Secde kelimesi alnı yere koyma manasına da olur. Şöyle boyun eğme anlamında da olur. Onlar orada kendilerini yenip secde ediyorlar. Sadece iblis etmiyor. Ama arkasından İblis'e Allah soruyor, niye secde etmedin? O da ben daha hayırlıyım diyor. Yani işte bu muhalif yapısını ortaya koyuyor. Ve şunu söylüyor, yani Adem'i ve soyunu kıskandığı için, onlar için sen doğru yolun üstünde oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim, çoğusu sana şey yapmayacak. Sana karşı görevlerini yerine getirmeyecek diyor. Ve öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın yerleştirmiş olduğu o güzel bahçeden, bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı bahçeden çıkarmak için hemen vesvese veriyor. Bakıyorsunuz ki işte Allah'ın yasakladığı o ağaçtan yemesi için diyor ki işte مَانِهَاكُمَ رَبُّكُمَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Yani biliyor musunuz sizin Rabbiniz bu ağaçtan sizi niye yasakladı? Ademle مَانِهَاكُمَ رَبُّكُمَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Sizin Rabbiniz bu ağaçtan niye yasakladı? اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلِكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. İkiniz de birer melik olursunuz. Ya da ikiniz de ölümsüzleşirsiniz. Allah Allah. Bakın Allah'ın yasağını çiğnemek için menfaatlere vurgu yapıyor. Ve yemin ediyor ki ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Ve insan o Adem'le Havva'yı aldatarak yoldan çıkarıyor. Ve o ağaçlardan yediriyor. Onları ağaçlardan yerken ölümsüzlük ve melik olma arzusuyla, yani bir yönetici olma arzusuyla yiyorlar. Ama ellerindekini de kaybediyorlar. Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Bu ister sosyal medyada olsun, ister diğer medya kuruluşlarında olsun, ister ne olursa olsun, bu tür eylemler zaman zaman şeytan tarafından organize edilen eylemler olabilir. Biz Müslümanlar olarak son derece dikkat etmek zorundayız. Yani Adem ve Havva'nın düşmüş olduğu şeye düşmemek için her şeye çok dikkat etmemiz lazım. Bir kere en başta evet, tabii ki korunacağız. Takva bizim için olmazsa olmazdır. Allah-u Teala biliyorsunuz yani bizi korunmamızı emrediyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah-u Teala sizin için kolaylık ister, zorluk istemez diyor. Ondan sonra ve la tulku beydikum ile tehluketi ve ahsinu diyor. Kendinizi kendinize tehlikeye atmayın diyor. Bunu tehlikeye atmayın derken de ve enfiku fi sebilillah, Allah yolunda harcamalarda bulunun diyerek, yani Allah yolunda dediğimizde de bu savaş için de olur, başka şeyler için de olur. Yani insanları doğrulardan uzaklaştırmamak için, insanların rahat yaşayabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmamız açısından da şey var. Ondan sonra ve ahsinu ve insanlara ihsanda bulunun, iyiliklerde bulunun. İnna Allah yuhibbul muhsinin. Allah iyiliklerde bulunanları sever diyor. Evet, şimdi şey de biliyorsunuz, Ömer radıyallahu anh Şam'da veba olduğunu duyduğu zaman oradan geri çekiliyor. Ona, ya Ömer, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Tabii ki diyor. Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum. Kader Allah'ın koymuş olduğu bir ölçüdür. Cenab-ı Hak bir ölçü koymuş. İşte veba salgınının olduğu yere girersen, veba zaten salgın demek yani. Salgın hastalığın olduğu yere girersen hastalanırsın. Girmezsen hasta olmazsın. O da Allah'ın koyduğu kader, bu da Allah'ın koyduğu kader. İşte Buhari'de geçen bir hadiste şöyle diyor Resulullah, bir yerde veba hastalığı gördüğünüzde oraya girmeyin işte. Ömer radıyallahu anh kendini korumak için bunu yapmış. Oradaysanız da dışarı çıkmayın. Çünkü dışarı çıktığın zaman başkasına bulaştırmış olursunuz. Her sene bu tür şeyler olduğuna göre çok dikkatli olmak lazım. Evet. Dolayısıyla şeylerde yani sağlığımıza çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yani takva o açıdan son derece önemlidir. Söyle.
Genelde şu anda görüyoruz medyada falan. İnsanlar marketlere falan, bazı bölgelerde özellikle saldırıp mas doku yapanlar falan var. Tam aksine bizim ibadetlerden işte en çok Allah tarafından o beş vakit şeyde, ne diyelim, İslam'ın beş şartında da sayılan ibadetlerden oruç ibadetinde Rabbimiz özellikle Ramazan orucunu farz kıldığında Bakara 183'te diyor ki ya eyyüllezine aminu kütübe aleyküm sıyami keme kütübe alellezine min kablikum lealekum tettegun diyor sonunda. Tettegun yani takva şeyi. Ey iman edenler, ey inanıp güvenenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, kendinizi korursunuz. Yani tam aksine yemeyle değil, tabii oruç sadece sağlık açısından yapılan bir ibadet değil, burada bu anlaşılmasın. Allah rızası için yapılan bir ibadet. Biz Ramazan olmasa da tam aksine orucu artır, bünyemizi kuvvetlendirme adına orucu artırmada bir fayda olacağını düşünüyorum ben bu ayetin bağlamından hareketle. Böyle bir...
Evet. Tabii bu takva son derece önemli. Yanlış şeye karşı korunmamız lazım. Bir de hastalık bulaştırma, yani hastaların oldukları yerlerde bulunan kişiler de tabii kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları lazım. Bir kere en başta, evet tabii ki korunacağız. Her türlü yanlışlardan korunacağız, o başka bir şey. Ama bizim için Allahü Teala hayatın özetini şu surede çıkarmış ve şöyle demiştir. Asr suresinde vel asr innel insane lefî husr. Zaman çok önemlidir. Yemin ediyor, yemin bir şeyin önemine dikkat çekmek içindir. Asr, akıp giden zaman. Zamanı durduramazsınız. Her şeyi durdurursunuz ama zamanı durdurma şansınız yok. Zaman geçtiği zaman onu geri alamazsınız. Bu sebeple bizim için en değerli şey zamandır. Zaman çok önemlidir. İnnel insane lefî husr. İnsan gerçekten zarar içerisindedir. Kayıptadır. Niye? Çünkü geçen zamanın değerini bilmiyor insanların çoğusu. Çoğusu bilmiyor. Hep böyle boş zaman geçiriyorlar. Kendilerini boş işlerle meşgul ediyorlar. İşte bir tatil diye bir kelime uydurulmuş. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yoktur. Ne diyor Allahü Teala? Feyda ferate fensab. Bir işi bitirdiğin zaman hemen diğer işe başla. Bir iş bitti mi, diğer işe başla. Bizde de şöyle derlerdi. Yorulduysan işini değiştir, dinlenirsin. Bir başka işe yönel, dinlenirsin. Gerçekten bu son derece önemli bir şeydir. ve ila rabbike fargab, ve Rabbinin yani gösterdiği yere, yöne doğru kendini yönlendir. Allah ne diyorsa onu yap. Ondan sonra şunu söylüyor Allahü Teala: İnsanoğlu gerçekten zarardadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ama inanan ve iyi iş yapanlar ayrı. İnanıyor, güveniyor. Kime inanıp güveniyor? Allah'a. E beni yaratan o. Tüm varlıkları yaratan o. Bütün imkanların boşluğu olduğum o. İstediği zaman beni dünyaya getirmiş, istediği zaman da bu dünyadan ayıracak. Peki ben onun emirlerini tutmayacak da kimin emrini tutacağım? Ona güvenmeyip de kime güveneceğim? İşte Allah'a güvenen ve iyi işler yapan. İyi iş insanın fıtratına uygun olan iştir. İyi iş Allah'ın emirlerine uygun olan iştir. İyi iş doğru olan işlerdir. Peki ve tevasav bil hak, birbirlerine hep doğruları tavsiye eden, aman işte şunu yap, bunu yap, birbirlerine doğru yapmalarını sürekli tavsiye eden ve tevasav bil sabr ve sabrı tavsiye eden kişilerdir. Niye sabrı tavsiye? Çünkü Allahü Teala bizi her zaman imtihandan geçiriyor. İmtihanı ancak sabırlı olanlar kazanır. Sabır son derece önemlidir. Bazı ayetlerde de sabrın yanına cihat kelimesini de Allahü Teala koyar. Yani zorluklara göğüs gereceksin. Zorluklara göğüs gerip gereceksin ama duruşunu da bozmayacaksın. Her ikisinin birleştiği kelime sabırdır. Onun için en önemli kelime sabır. Yani kararlı duruşunu asla bozmamalı, Allah'ın emirleri karşısında kararlı durmalıdır. Biz bunlara çok dikkat etmeliyiz. Yani evvela şurada şunu söyleyeyim. Bir kere ne Kur'an-ı Kerim'de ne Resulullah'ın hayatında bir tatil diye bir şey yoktur. İşte bugün işte Müslümanlar da cuma günü tatildir falan derler. Cuma günü tatil diye bir şey yok. Allahü Teala cuma namazı ile ilgili ayette, ey müminler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun diyor. Allah'ın zikrinin denmesinin sebebi şu: ezan okunurken imam mihraba çıkmış olur. Daha sonra ikinci ezan diye bir şey uyduruldu. Cuma namazı maalesef böyle geniş zamanlara yayılıyor. Bir ezan okunuyor, gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki oh, müezzinlerin daha gönlü olmuyor. Bir sürü musiki ziyafetiyle meşgul oluyorlar. Sonra kalkıp bir ezan daha okuyorlar. O ikinci ezan okunurken İmam mihraba çıkıyor. Halbuki imam mihrapta olur ve orada nasihatini yapar. Yani Allah'ın ayetlerinden insanlara anlatır. Ondan sonra ne diyor? Feyda gudiyetis salah, namaz kılındı mı ki iki rekat, selam verdin mi fenteşiru fil art, yeryüzüne dağılın. Peki dağılıp ne yapacağız? Vebtevu min fadillah, Allah'ın ikramından arayın. Gidip de boş yatın değil. Allah'ın ikramından arayacaksınız. Hatta akşam evinize gidiyorsunuz. Akşam ve yatsı namazlarınızı kılıyorsunuz, yatıyorsunuz. Gece de kalkıp ibadet edin, Allah'ın kitabını öğrenin diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hiç zaman israfı diye bir şey söz konusu değil. Tatil diye bir şey söz konusu değil. Bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Allah'ın emirlerine uygun davranmamız lazım. Şunu hiç unutmayalım. İşte şeytan bizi hoşumuza giden şeylere kandırır ve bizi mutlaka aldatmaya çalışır. Şeytan da sadece iblis değil. Asıl şeytan insan şeytanıdır. Yani insanları kendi menfaatlerine yönlendirmeye çalışanlardır. Yani şimdi maalesef bir emeklilik diye bir şey uyduruldu. İnsanlar işte esas bilgilerinin, tecrübelerinin İşe yarayacağı bir çağda işten ayrılıyor. Ondan sonra işe yaramaz bir hale geliyor ve bütün şeyleri, itibarları kayboluyor ve psikolojiler bozuluyor. Öyle olunca da işte bugün deniyor ki işte en fazla yaşlılar. Ona zaten psikolojilerini bozmuşsunuz. Yani sistemi bozmuşsunuz. Yaşlılık, gençlik diye bir şey olmaz ki. Sağlıklıysa 100 yaşında da olsa çalışır. Sağlıksızsa efendim 10-15 yaşında, 20 yaşında da olsa tedavisini görür. Bunlara son derece dikkat etmek lazım. Şimdi bu şeyi çok iyi biliyoruz. Yani bugün Allah'ın son kitabı geldi. Müslümanlar geldi. Müslümanlar kitaplarından çok ciddi manada uzaklaştılar. Kitaplarından uzaklaşınca ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmadı. Bu defa Yahudiler kendilerine en fazla ilahi kitap gelmiş olan bir topluluk oldukları için o kitaba karşı mücadele, üçkağıtçılığı en iyi bilen insanlardır. Yani o Allah'ın kitabına karşı nasıl mücadele yapılır, nasıl tahrif yapılır, nasıl demagoji yapılır, nasıl insanların zihinlerini karıştırılır. Yani şeytanlık konusunda dünyada bir numaralı olan insanlardır bunlar. Ve bunların en fazla yaptıkları şey insanları sömürmektir. Şimdi bugün bakıyoruz ki ekonomi konusunda inanılmaz bir sömürü var. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala faizi haram kılıyor. Öyle bir sömürü oluşturulmuş ki faize bile şey rahmet okudur. Efendim şey haramdır. Kumar haramdır. Onu bile şey yapılmış. Hani evet faiz çok çok büyük bir günahtır. Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği bir yanlışlıktır. Ama dünyada müthiş bir şey var. Para konusunda müthiş bir oyun var. Ben 19. asırda Osmanlıların bu oyuna nasıl geldiğini bir türlü anlayamazdım. Onların ekonomileriyle ilgili arşiv belgelerini okurken çok rahatsız olurdum. Ama şimdi bakıyorum ki o artık bir ilim olarak bütün şeylerde okutuluyor. Şimdi emekli olan insanlar şey yapıyorlar biliyorsunuz, işte 65 yaşı ve üzeri olanlar yani işe yaramaz insan haline geliyor. Bir ömür boyu tecrübeleri beş para etmiyor. O kadar itibar, saygı görürken kimse onların yüzüne bakmıyor artık. Ondan sonra bir kenara çekilmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bir de şey var. Bu dünyada kurulan sigorta sistemi var. O sigorta sistemi tamamen çökmüş vaziyette. Yani çok çok zor anlar yaşıyor Avrupa'da, Amerika'da. Şimdi ben bir ara bir sigorta şirketinin birkaç yıl danışmanlığını yapmıştım. O zaman Avrupa'dan Amerika'daki sigortacılarla görüşüyordum. Ne kadar zor durumda olduklarını anlatıyorlardı. Çünkü yaşlılık oluyor şeyde, yaşlılıktan dolayı şey yapılıyor. İnsanlar işte o psikolojik durum çok itibarlıyken itibarsız hale gelmiş olmalarının verdiği terk edilmişlikten dolayı hastalanıyorlar. Hastanelere gidiyorlar ve sigorta kurumları bunu karşılamak zorunda kalıyor. Karşılayamıyor. Ve bir çökme ile şeyde şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da sağlık sistemi neredeyse çökmüş gibi duruyor. Bugün Türkiye'ye geliyorlar tedavi için. Mesela geçenlerde bir hastane sahibi bana söyledi. Diyor ki hafta sonları diyor bizim müşterilerimiz artıyor diyor. Avrupa'dan ve çeşitli yerlerden tedavi için geliyor çünkü oralarda çok pahalı. Şimdi burada şunun için söylüyorum bunu. Artık kapitalist sistem tamamen çökmek noktası. Çökme noktasına gelmiş vaziyette. Ama bunlar çökmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir kere parayı bitirdiler. Bugün para diye bir şey yok. Az önce size söyledim yani Osmanlıların o hale gelmelerini aklım bir türlü ermiyordu. Ya Rabbi bu ne, bir tane akıllı adam yok muymuş diyordum. Şimdi o ilim halinde okutuluyor yani. İnanılır gibi değil. Şimdi burada konuyu biraz belki dağıtmış gibi olacağız ama bu genel yani kapitalist sistemin tümüyle çöktüğünü görebilmek için para konusunu çok iyi anlamak lazım. Ekonomiyle ilgili oynanan oyunların nasıl ilim haline geldiğini şey yapmak lazım. Burada üç şey üzerinde çok ciddiyete durmamız lazım. Bir, din. İnsanların sömürülmesi bir numaralı sömürü aracı dindir. Biz burada Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak yapılan yanlışları her dersimizde anlatıyoruz. İşte şimdi şu anda işte ekonomi dedik ise, tabii faiz şu bu, burada defalarca anlattık. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faiz mezhepler tarafından öyle bir hale getirilmiştir ki orada istediğiniz gibi faizi işlem yapabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in kesin olarak yaklaştığı, yasakladığı, yaklaşmayın dediği zina cariyelikle evlerin içine kadar sokulmuştur. Hem de evlilikten daha sevap ifadeleriyle. Yani bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in işte insanlara karşı davranışlarda yani iyi olmayı emretmiş olmasına rağmen bakıyorsunuz ki işte inanç konusunda Allah-u Teala herkesi hür bırakmasına rağmen inanmayan adamı öldür bilmem şu bu falan. Ama şimdi ikincisi, birincisi din. Bu son derece önemli. İkincisi de sağlık. Yani sağlık konusu da bugün dünyada en büyük şey konusudur. Sömürü konusudur. Mesela ben doktorlara birkaç kere toplantı yapmıştım. Bana sordular, hocam sen ilaç kullanıyor musun? Yok, ben pek ilaç kullanmam dedim. Vallahi hep konuştular bir toplantıda, bütün ilaçlar zehirdir diye. Yani şimdi bütün bunlara da çok dikkatli olmak lazım. Yani kendimizi tabii ki koruyacağız ama bu sağlığımızı kullanarak para kazanmak isteyenler de var yani. Bunu da unutmayalım. Nasıl dini kullanarak insanları sömüren varsa. Üçüncü alanda eğitim. Bakıyorsunuz ki eğitimde, dinde ezberci insan, hocalar yetiştiriliyor. Adam sorgulamayı en büyük günah kabul ediyor. Şeyde, tıpta ezberci tabipler yetiştiriliyor. Adam bilgisinin yanlışlığının ortaya çıkmasından korktuğu zaman feryadı koparıyor. Eğitimde bakıyorsunuz işte şeyde din sahasında eğitim, hepsinde böyle şey yapılıyor yani. Adam yanlış din eğitiminden geçmiş, asla kabul etmiyor. Önüne ayet koysan ne diyor? Bize 500 tane de ayet okusan ben kabul etmem diyor adam. Hem de hoca geçiniyor. Şimdi önce şu para konusunun, insanların en büyük ihtiyacı olan para konusunun nereden nereye geldiğini bir Abdullah'tan dinleyelim. Evet Abdullah, bir anlat bakalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, şimdi para herkesin bildiği, herkesin devamlı dilinde olan bir kavram. Hazreti Adem'le başlayan tarih boyunca da kullanıla gelen bir ne diyelim nesne, şekil değiştiren bazen zamana göre, mekana göre farklılıklar arz eden bir değiş tokuş aracı diyelim. Yani biliyorsun insanlığın yürümesi için en önemli şeylerden biri ticarettir. Mal alım satımıdır. Bir şeyi vereceksin, bir şeyi alacaksın karşılığında. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmış ya da alak içerisinde alakın ne olduğuna baktığımız zaman bir tabii ki hepimizin bildiği bir anlam var. Kan pıhtısı veya insan ana rahminde o rahim cidarına yapışan o insanın yaratılış evrelerinden bir evre. Kur'an-ı Kerim'de alaka diye de geçer o başka bir yerde. Bir de Türkçe'ye geçen manasıyla, Türkçe'de de kullandığımız alaka, insanın birbiriyle bağlantısı, alakası manasında bir şeyi var.
Sosyal varlık. Olarak.
Sosyal varlık tabii insanın. O aslında ilk inen ayetlerde bu alak çeşitli bağlamlarına baktığımız zaman sosyal varlık olma tarafı da var.
Şimdi var demeyelim, istersen şöyle yapalım Abdullah. Şimdi o şey de yani bütün alaktan yaratılmayan bir tek canlı yok. Bunu bilelim yani. Şimdi şeydeki Müminun suresinin 14. ayetinde ruh üfleninceye kadar insanda bir farklılaşma olmadığı ifade ediliyor. Alak var işte o sıra. Ruh üflenince farklılaşma oluyor. Ana rahmindeyken ruh üfleniyor. Yani ruh biliyorsun bilgi edinme kabiliyeti. Elde ettiği bilgiyi işleme ve yeni bilgilere ulaşma kabiliyeti. Dolayısıyla yani bu insanı alaktan yarattığım ifadesi bu insana özgü bir şey olduğunu gösteriyor. Yoksa eğer alaka kampıtısı dediğimiz zaman tüm canlılar o işin içerisinden oluyor, şey yapıyor. Evet.
Orada tabii ki bu ikinci yönü daha o zaman ön plana çıkıyor. Çünkü diğer yaratılmışlar da özellikle şeyle yani memeli varlıkların, canlıların ana rahminde yetişen hepsi aynı. Deriz eğer sadece o embriyo falan manası verdiğimiz zaman, ama alaka ne demek burada o zaman? Bir kere insan sosyal bir varlık. Tek başına bir yerde hayatını sürdüremez. Onun yani çok zorlanır sürdürmekte. Sürdürmeye çalışsa niye? İşte hayatını sürdürmek için ihtiyaç...
Çok mu zorlanır yoksa imkansız mı?
İmkansız gibi bir şey yani. İmkansız diyelim biz. Yani bu...
yani kolay değil ki.
İşte ne yapman lazım? Kıyafet.
Yani bir hayvanı getirirsin, koyarsın. Ot varsa, mesela bir koyunu koydun. Otu varsa, suyu varsa tamam, başka evet. Bir şeye ihtiyacı yok. Elbiseye ihtiyacı yok, ayakkabıya evet. İhtiyacı yok.
Evet, insanın hep birbirine ihtiyacı var bu anlamda. İşte elbiseye ihtiyacı var. Birisinin elbise yapması lazım. Ben kimseye işte ele minnet eylemem deyip kendi elbiseni yapmaya kalkarsan önce işte pamuk tarlası yapman lazım. Ya da işte elbisenin başka oluşturulacağı materyaller neyse onlardan. Bulunduğun mekan senin pamuk üretimine elverişli olmayabilir.
Onu yapana kadar ölürsün zaten.
Zaten evet. Yani bu Nasrettin Hoca'nın şey hikayesine benziyor. Borcunu isteyen kişiye demiş ki baharı bekle diye. Niye? İşte baharda burada koyunlar geçiyor. Şu çalılar, koyunların şeyleri, yünleri takılacak. Ben o yünleri alacağım, satacağım, senin borcunu ödeyeceğim diye bir şeyi var Nasrettin Hoca'nın fıkrası. Yani suyunu, ölme şeyi bölme şeyi örneğiyle. Şimdi onun için muhakkak işte bir yemek yemen lazım. Ekmek yiyeceksin. Ekmek neden yapılıyor? İşte undan, un neden, buğdaydan, buğday nerede, tarlada oluyor. Ben kendi ekmeğimi, evet sadece bu bütün dünyanın kendi ekmeğini yapanlar var muhakkak, ama dünyanın bütün bölgeleriyle alakalı bunu söylemek mümkün değil. Bir yandan etin olması lazım, sütün olması lazım, kıyafetin olması lazım, onunla ilgili çıkaracağın aletler olması lazım, bilgi olması lazım, ulaşım vasıtaları olması lazım. Yani aslında Rabbimiz bu anlamda ilk inen ayetlerle bu alakalar zincirini bize söylemiş oluyor. Ve bu insan birbirleriyle muhakkak yaşamı idame ettirebilme adına şey yapması, alıp vermesi gerekiyor. İşte alışveriş, bey ya da işte ticaret neyse neyle ifade edersek bunu. Burada da işte ticaret yaparken de arada bir eşdeğer diye ifade edilen bir nesnenin olması gerekiyor. İşte bu para. Genelde para tarihini böyle batılı anlamda ortaya koyan şeylerde para işte şu vakit ortaya çıkmıştır. Bundan önce bilinmiyordu. İnsanlar ne yapıyorlardı? İlkel insanlar işte değiş tokuş yapıyorlardı. İşte o ona şunu veriyordu, bu buna bunu veriyordu. Bu mümkün olmayan bir şeydi falan diye genel bir ezber var.
Ezber değil de hayal var.
Hayal var. Niye? Yani bu takasla insanlık ilk önce şeye başlamış diye anlatılan bir şey. Şimdi takas... Gerçekten zaman için her zaman bugün bile kullanılabilen bir alışveriş aracıdır. O ayrı. Ama tamam, eşdeğer bir mal ortada olmadan, yani insanların alışverişini takas yani mal alışverişini bir ölçü değer olmayan ortada bir mal olmadan ya da işte para dediğimiz o sistem olmadan ticaretin ve alışverişin devam etmesi mümkün değil. Niye? Ya şimdi ben şu Kur'an-ı Kerim, diyelim ki benim suya ihtiyacım var. Bir bardak su içeceğim. Temiz suyum yok benim. Şimdi ben bunu verdiğimde neye göre, şimdi bunun değeriyle suyu ben neye göre ölçeceğim, neye göre yapacağım? Ya da ben başka bir şey almaya kalktığım zaman, benim diyelim ki bir tane ineğim var. Sadece bir ineğim var. Fakat ekmek almak istiyorum. Ben ineğin tamamını mı vereceğim? Yani öyle düşünmek lazım. Bacağını koparıp veremem. Bir şey yapamam. Bir boynuz. Yani bu takas sistemi tamamen insanlığın ilk zamanında takas vardı. Zaten o şöyleydi, böyleydi diye ortaya konan bir hayaldir gerçekten. Bunun hayali ile alakalı dünya kadar yazılmış, takas sisteminin açmazları ile ilgili yazılmış yazılar var. Ya
bunlar Adem Aleyhisselam'ı tanımadıkları evet. için böyle şey
yani
yapıyorlar.
Yani niye? Böyle bir ezber ortaya konuluyor. Aslında bu sosyal bilimlerin ya tarih biliminin ya da her alanında böyle var. Böyle. Ondan sonra bir bilimsel, hani şu an Göbekli Tepe'den bahsediliyor. Henüz onunla ilgili araştırmalar şeye ulaşmadı ama sonra bir bilimsel bir şey çıkıyor ortaya. Sizin yüzyıllardır şeylerde üniversitelerde okuttuğunuz onlarca işte ansiklopediler dolusu bilginin bir anda üzerine çiziyor. Bir tane bulunan kalıntılar falan bile. İşte nasıl olur bu? Biz işte milattan önce şu vakitte, bu vakitte
sen
para yok.
Sen istersen para konusuna gir de şey yapmayalım yani. O fazla tarihine tamam. şey yapma çünkü ders başka anlatılacak konular da var.
Neyse o zaman
yani altından nasıl kağıt paraya geçildi? O
yani şunu söyleyeyim ben bir şey olarak. Altın ve gümüş Rabbimizin yaratmış olduğu eşdeğer şeyler. Yani eşdeğer ne demek? İnsanların ortak olarak bir değer olarak gördükleri şey, herkesin değer verdiği şeyler. Eşdeğer mal, işte bu anlamda şunlar da eşdeğer mal olabilir tabii ki, onu da söylemek lazım. Hani Resulullah'ın altı mal hadisinde geçen şeylerde işte özellikle ufaklık para anlamında eşdeğer mallardır. Yerine göre işte Amerika kıtasında falan kakao şeyleri, çekirdekleri falan eşdeğer maldır. Bugün bile hala şeyde kullanılmaktadır. Bunlar değiş tokuşta çünkü kolay bozulan şeyler değildir. Ama bütün dünyayı kapsayacak eşdeğer mal dediğimiz zaman, yani para dediğimiz zaman akla İki tane şey gelir, maden gelir ki bunlar birçok yerde bulunan, hemen hemen her yerde ama az ama çok bulunan altın ve gümüştür. Özellikle Resulullah zamanında bütün dünyada altın ve gümüş kullanılıyordu. Mekke'de de Medine'de de özellikle altın ve gümüş paralar revaçtaydı.
Zaten o konu şeyde, Abdullah bak, Ali İmran 14. surede 14. ayette Cenab-ı Hak bildiriyor yani züyyinelin nes hubbu şehavat minen nisa vel benin vel kanatiril mukantarati
minen zehebi vel fidda diye.
Yani bütün insanların altına ve gümüşe bir hevesi vardır.
Evet.
Onlar mutlaka ulaşmak isterler. Peki ulaşmak istiyorsan, ben şu elimdekini vereceksem eğer, ona ulaşmak için başka bir şey bulamıyorsam tabii ki elimdekini veririm, başka şunu veririm, bunu veririm. Ondan dolayı bu değiş tokuşun olmazsa olmazı altın ve gümüş.
Evet. Altın ve gümüş. Biz şu anda altına odaklanıyoruz ama insanlık tarihi boyunca gümüş de gerçekten önemli değiş tokuş aracı olarak kullanılmış. Hatta birçok yerde altının devletler arası değiş tokuşta daha fazla kullanıldığı, millet insanlar arasında gümüşün daha çok, Osmanlı akçesi mesela gümüştü, gümüşün daha çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Peygamberimiz zamanında da, Resulullah zamanında da 10'a 7 diye bir oran vardı. Özellikle şey için, ne diyelim, o gram açısından bir dinar 10'sa gümüş ona 7 oranında, ondan daha az gramı vardı. Mesela 4.35 grammış bir dinar, 3 gram civarında da gümüşün olduğu söyleniyor. Onların arasındaki şey de, değer farkı da genelde bir altın 10 gümüşe denk geliyormuş. Yani bir dinar 10 dirheme denk geliyormuş. Ama zaman...
Ta Osmanlılarda da devam ediyor. Evet, yani uzun, o kadar asırlar geçti, bir enflasyon falan filan diye bir şey yoktu yani. Evet.
Uzun yıllarca, yani düşünün, bu bizim bahsettiğimiz 600 küsürlü yıllardan ta 1700 yılların sonu, 1800 yılların başına kadar altın ve gümüşün oranları hemen hemen değişmemiş. Peki ne oluyor da sonradan bir şeyler değişmeye başlıyor? Şöyle söyleyelim, daha sonra özellikle İngiltere'de, İtalya'da çeşitli şeyler yaşanıyor. İşte bir bankerler hadisesi oluyor. İşte özellikle İngiltere'de maddi krizlere girdikleri zaman orada bazı sarraflara işte krallık tarafından belli ayrıcalıklar falan tanınıyor. Halkın parasını almaları falan diye. Çünkü onlar bir bakıma krallık tarafından da kalelerde muhafaza ediliyor bu kişiler. Niye? Kraliyete işte parasal desteği bunlar sağlayacak diye. Bu vatandaşlar da ne yapıyorlar? Milletin parasını topluyorlar işte saklama adına. Özellikle savaş zamanlarında da insanlar paralarını sarraflara verme gereği hissediyorlar. Sonradan bunlar insanlara, senin işte bende şu kadar, bir de para aldığına dair bir belge veriyorlar. İşte adam
sen istersen şey yapmaz, burada biraz daha şey et ya, vatandaşlar bunlar çok fazla ilgilendirmiyor yani. Şey yapalım yani, bir daha sen...
Para tarihi dediğin için ben onlardan
sen
bahsedeyim.
Sen ilmi tarafına girdin işin. Mesela şey değil ki, şeyde de mesela Bağdat'ta bir çarşı vardı. Adam gelirdi sabahleyin. oradaki sarrafı parasının şey altını teslim eder. Sarraf da ona bir belge verir. İşte bu adam Birmingham'da şu kadar altını vardır diye. Gider şundan bir şey alır. Buna bir altını ödeyin der. Öbürüne şey yapar, bir yazıyor, emir verir. Ve o kağıtlar da orada, mesela adam bir taraftan bir altın alacağım var diyor. Mesela geldim ben senden, diyelim ki işte bir şey aldım, işte buğday aldım. Onu verdim o kağıdı. Sarraftan gidip de altını alabilirsin. Altını almadan tutup ondan da sen başka bir şey alabilirsin. O da başka bir şey alır, başka bir şey alır. Para gibi dolaşıyordu yani bunlar. Sonradan bu Avrupa'da da aynıydı. Evet.
Avrupa'da da aynı şekilde kullanılıyor. Ama bunlar tabii şunu keşfettiler bir vakit sonra. İnsanlar yatırdığı paraları almıyorlar. O kağıdı kendi aralarında dolandırıyorlar diye.
Kağıt daha kolay dolaşıyor.
Ve sarraflar, özellikle Goldsmith ailesinden bahsediliyor. Bugünkü Goldsmith ailesi, Rothschild ailesi, aynı zamanda kraliyet mensubu aileler bunlar. Şu an İngiltere kraliyetine mensup olmuşlar. Girmişler daha sonra. Bu Goldsmith ailesi bakıyor ki paralar az çekiliyor. Ona şey olarak fazladan basıyor. Mesela kendinde 1000 altın var ama bu vatandaşlar 10.000 altınlık neredeyse kağıt dolandırmaya başlıyorlar. Tabii. Aynısı 1800...
Hayır, bakıyor ki adam, mesela burada birisi geliyor boş para istiyor. Al diyor sana şu kağıt. Altın bende var. Bu defa kendisine emanet bırakılan altınlar bakıyor ki alınmıyor. 10 altın bırakıyor, yani %10'u alınmıyor. O zaman onun %90'ını kağıt olarak ortada para, evet, gibi dolaştırıyor. Evet.
Tabii bu çeşitli krizlerde yaşanmıyor değil, arada problemler oluyor ve bundan dolayı kral onların birçoğunun parasına el koyuyor falan filan, bunlar yaşanıyor. Peki Osmanlı'ya ne zaman geliyor bu kağıt para? Kağıt para sistemi diyelim, değişiyor tabii, bugünkü kağıt parayı biz kullanıyoruz tamamen.
Ama ondan önce şunu söyleyelim. Bak bu sistem, baktaki kağıtlar dolaşıyor. Bu defa İngilizler ne yaptılar? Dediler ki tamam, bizim şeyimizde, hazinemizde altın var. Biz sterlini çıkarıyoruz. İşte 10 gram altın karşılığı, 100 gram, 50 gram altın karşılığı kağıtlar dolaşıyor. Milletin devlete güveni olduğu için artık piyasada altın kalmıyor. Bugün, evet. ve 1930'lara kadar mıydı o şey, öyle sırf sonra
Birinci Dünya Savaşı sırasında.
Yani sonra bakıyorlar ki İngiltere'nin hakikaten altının mantığı yok, sadece kağıt para diyor. Yani hiç olmayan, karşılığında bir şey olmayan kağıtta dünyanın en zengin ülkesi, evet, haline dönüşüyor.
Birinci Dünya Savaşı esnasında bu anlaşılıyor. İngiltere'nin bir şeyi olmadığı anlaşılıyor. Ve İngiltere savaşta çok zor durumda kalıyor. Onun için Amerika'dan yardım istiyor arada. Amerika savaşa giriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında da benzer durum yaşanıyor. Savaşı kaybedecekken yine Amerika'nın girişi. O vakit bütün İngiltere'nin foyası ortaya çıkıyor bir bakıma. Savaş, büyük savaşlarda ortaya çıkıyor.
Ondan sonra doları devreye soktular.
Sonra da bu sefer Amerika İngiltere'nin sistemini, artık da madem ben hakimim, ben bu sistemi yöneteceğim diye Amerika devreye giriyor. Osmanlı'da 1840 yılında Sultan Abdülmecit zamanında işte ilk defa Kaime-i Mutebere-i Nakdiye diye ismiyle, yani sizin işte şey, bir altın karşılığı, belli bir 10 altın karşılığı zannedersem bir şey, para çıkarılıyor ve bu kağıt işte şu kadar altının karşılığıdır diye insanlara, bu tabii bir aslında faizdi, %8 faizdi.
Maalesef gerçekten çok üzücü, yani Osmanlı para basıyor ve %8 faizdi.
Bir tahvil, yani, gibi bir şey, bono tahvil, gibi bir
tamamen
şey.
Tamamen tahvil zaten.
Ve işte bir 42 yılına kadar bunu şey sürdürüyor, işte elle yazılıyor. Sonradan matbaa filan devreye giriyor taklit edildiğinden dolayı. Ve netice itibariyle Osmanlı'da 1840'a kadar belki bazı mali sıkıntılar vardı ama 1840'tan sonra bizim zaten özellikle Osmanlı'nın yerle bir olduğu o mali buhranlar, sıkıntılar had safhalara çıkıyor. Niye? Çünkü hazinede olan bir altın karşılığında basıldığı söylenilen şey aynen az önce anlattığımız İngilizlerin yapmış olduğu kurnazlığı, tırnak içerisinde kurnazlık, bu hakiki bir kurnazlık değil tabii ki. Bu bizim mali işte sadrazamlar, maliye mensupları da yapma gafletine düşüyorlar. Ve hazinede atıyorum 10 bin altın varsa, bunlar belki 100 bin altınlık, daha fazla zaman içerisinde bu kaimelerden basılıyor. Netice itibariyle insanlar bunun karşılığını almaya geldikleri zaman ve piyasaya çok çok kaime basılıyor. İşte ve en nihayetinde kendi karşılığının çok çok değeri alta düşüyor. Bu işte özellikle bizim Ticaret ve Faiz kitabında Ahmet Cevdet Paşa'nın bu kaimenin kaldırılması ile ilgili bir komisyon kuruluyor. O şey, Ahmet Cevdet Paşa'nın anıları var. İşte neler neler olmuş o günlerde, işte kaimeleri para toplayabilme adına işte
ekmek alamaz olmuş millet ya.
Evet. Düşün, ekmek bugün bulamaz, bugün bulamamış. Hani insanlar gidiyorlar şeye, marketlerde şey sıkıntısı, makarna sıkıntısı olduğu falan söyleniyor. Benim gittiğim yerlerde pek o sıkıntıyı göremedim ama bazı yerlerde olduğu söyleniyor bugün, işte koronadan dolayı şundan da, işte bazı yerlerde tuvalet kağıdı sıkıntısı. Amerika'da özellikle bugün, dün sosyal medyaya çıkan bir tane bebeği olan bir kadının ağlaması var, işte ben bebek bezini nerede bulacağım falan filan diye çok alanlara. Aynı benzeri ekmekte yaşanıyor. İnsanlar fırınlara gidiyor, işte çok ekmek alıyorlar. Ekmek, hatta kavgalar çıkıyor. Sen çok ekmek almışsın, duydum, bana ekmeklerden vereceksin falan filan diye. Bu Osmanlı'nın o zamanki tarih metinlerinde var.
İstersen daha sonralara gelelim. Yani hakikaten o çok çok kötü. Mesela 1. Cihan Savaşı'nda Osmanlı Bankası'na para basma yetkisi veriyor, para basmıyor.
Evet, yani öyle bir şey ki, bir de Osmanlı Bankası diye adı çok güzel. Yani insanların hoşuna gider. Hatta ben çocukken Osmanlı Bankası adını duyduğum zaman bir hoşuma giderdi, Osmanlı adını duyduğum için. Ama Osmanlı Bankası diye İngilizler ve daha sonra Fransızların da katılacağı, aslında hiç millilikten şeylikten uzak bir banka tesis ediliyor ve para basma yetkisi de ona veriliyor. Bu banka ne yapıyor? Kafasına göre para basıyor. Ama kafasına göre de uydurma olan parayı yeri geldiği zaman tamamen 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı zor duruma düşürmek için yaptığı gibi tamamen basmama şeyine de öyle bir...
Zaten sen yapıyorsun. Niye bu şeye, Osmanlı Bankası'na yetki veriyorsun? Yani bu akıl
bir şey değil. Ya bir kağıt parayı bile basmaktan ne diyelim, insanların gözü...
Buna para basmıyor ki, elleriyle yazıyorlar birer şey olarak. Banknot dedikleri. Bizde de paraya hala Anadolu'da pangunut derler.
Yani banknotu demek. Banknot. Banknotu demektir. Yani o İtalyan şeylerin oturduğu ya da banknotu. O oturulan şeylere bank deniyor. Orada evet, yazıyormuş bankerler. Şimdi bu netice itibariyle öyle bir duruma geliyor ki artık karşılıksız artık kağıt paralar ortaya çıkmıyor. Tamamen itibari karşılığı. Özellikle Amerika'da Başkan Nixon'ın 1970'li yıllarda artık biz altın karşılığı hiç yapmıyoruz. Yeni bir işte sepet yaptık. SAR
yani
denilen.
Bu şey, biliyorsun, General de Gaulle, yani Amerikalılar Fransa'da işte şey yapmıştı. İşte bu bizim dolarlar altın karşılığıdır. General de Gaulle da sizin doların karşılığı yok, altınınız yok demişti. Şey, Avrupa'dan uçağından dolar gönderiyordu. Verin bakayım altınlarımızı. Baktılar ki bu olmayacak. Başkan Nixon dedi tamam, karşılığı yok. Şu anda para dediğimiz şeyin kağıt değeri dışında hiçbir değeri yoktur. Evet. Kağıt olarak da kimse onun yüzüne bakmaz.
Yani evet, öyle bir şey ki bu tamamen itibaridir, tamamen şeydir, yani ne diyelim, uydurma bir değeri vardır. Yani ben bunu bazen şeye benzetiyorum, bizim küçükken sokakta çocuklar olarak oyun oynardık, furyalar olurdu, oyun furyaları, işte bir ara misket çok değerli olurdu ve misketler çok değerli çocukların gözünde, sonra çocuklar papel oynamaya başlardı şeyden ve kağıttan falan. Bir arada misket, bir ay önce çocukların aşırı oynadığı misketler bir anda değersiz hale gelir tamamen. Bu sefer çocuklar bir ay sonra başka bir oyuna başlarlardı. Bu sefer bir ay önce aşırı değerli görmüş olduğu o papelleri yüzüne kimse bakmaz. Çöpe atmaya neredeyse gidecek hale, gazoz kapağı oyunu başlar falan filan. Aynen onun gibi itibari, hakiki değeri olmayan şeyler. Onun için bugünkü şeyde, dünyada bütün ekonomi sistemi peyderpey işte 1800'lü yılların başından itibaren bir şey içine girmiştir. Tamamen bir uydurma, bir sistem içerisine girmiştir. Ve Türkiye'de bu sistemin ne yazık ki kötü bir parçasıdır. Ve bu sistem içerisinde olduğumuz sürece bir bakıma insanlar arasında adaletin, insanlar arasında o İslam'ın öngördüğü o sistemin olabileceğini söylemek zor.
Bak şimdi bugün Amerika, Türk lirası Amerika doları karşısında değer kaybediyor. Ya Amerikan dolarının ne değeri var ki Türk lirası değer kaybediyor? Gerçekten ben bunu anlayamıyorum ya. Bir de zaten artık kağıt diye bir şey de kalmadı. Ekrandan giden rakamlar.
Şimdi zaten gidiş şeye doğru gidiliyor artık. Kağıt para da değil. O işte elektronik, dijital elektronik para. Bununla da ilgili karşılıksız ve karşılıklı elektronik para. Aynen kağıt para gibi aynı şey çıktı. Karşılıksız elektronik para zaten var. O işte neydi o ünlü elektronik paranın adı? Bitcoin aklıma gelmiyor. Bitcoin karşılıksız. Bir de Türkiye'de şu anda Takasbank karşılıklı elektronik para denemeleri yapıyor. Biga diye, bir biga bir gram altın değerindedir falan diye. Hakiki karşılığı varsa aslında güzel bir çalışma olur da. Geçmişte bunun ne yazık ki kötü örneklerini kağıt parada gördük.
Peki bunun arkasında kim var? Destekçi.
Takasbank mı? Devletin. Evet. Devletin.
Resmi.
Yani 5-6 kişilik bir ekip var.
Yani işte tümüyle devlet mi sahibi?
Bir şey ekibi var 5-6 kişilik.
Yani işte %100 sahibi.
Bayındır, Fatih Bayındır şeyliğinde bir ekip var. Onun inşallah gerçek olur. Çünkü hakikaten 1 gram...
Yani bizim Fatih orada evet, mı? Tabii, bana niye söylemedi şimdiye kadar?
Takas Bank'ın şeyinde o 5-6 kişi geliştirme ekibinde.
Hiç haberim yok. Neyse şimdi burada asıl şunu şey yapmamız lazım. Bugün dünyada öyle bir sömürü düzeni var ki işte efendim Amerika bütün vatandaşlarına biner dolar dağıtacakmış. Ne demek biner dolar? 1000 dolar dağıtmakla şu mendili dağıtmak arasında hiçbir fark yok. Yani her vatandaşa böyle bir mendil vereceğim. Ya bu bir kağıt. Zaten bu mendil kağıt o mendile de gerek yok. Adamların şey kredi kartlarına yüklüyorlar. Sadece rakam. Bu da yok. Öyle değil mi? Ne? Sen para ürettiğini söylüyorsun. Peki sen o kadar para üretiyorsun da nasıl oluyor ki sen şey yapıyorsun, yeni paralar devreye sokuyorsun. Türk parası karşısında değeri düşmesi lazım, değeri yükseliyor. Bu ne yani? Ya bizimkiler akıllarını başlarına almak zorundalar. Bu sistem kesinlikle çökmek zorunda. Biz bunu çökertmek zorundayız. Burada bir şey bak, mesela sen biliyor musun 1926'da yani Yeni Türkiye Cumhuriyeti altın para basmıştı. Biliyor musun onu? Bak şeyde var tabii. Bak 5 gram hani 5'i birlik falan derler ya 5'i bir arada. Ha, işte onu şey yapmıştı yani 500 kuruşluk yani 5 liralık bir altın basmıştı. Yani bugün bir altın 1 liraydı 1926'da. O zaman o 5 liralık altın ya zaten 7/10 2 gramdır şey bir altın. Orada bir de küsürü de vardır. Onu o küsürüyle birlikte çarptığınız zaman 36 gram yani 5-6 şey o 5'i birlik olan yani 500 kuruşluk altın 500 kuruş bugün 5 lira. Altının ağırlığı 36.82 gramdı. 36.82 gram. Biraz önce baktım bugün 1 gram altın 310,31 lira. Bunun bugünkü değeri ne kadar? Bugünkü değeri 11.426 lira. Yani o 5 gram altının. Ama paradan 6 sıfır silindi. Yani 6 sıfır silindiği için bugünkü değerli değil o 11.426. Bugünkü paraya göre öyle. O günden bugüne kadar 11 milyar 426 milyon lira.
İSAV'da da hani o bir parayla ilgili bir çalışmada Osmanlı tarihi boyunca yapmış olduğu enflasyon çalışması var. Osmanlı tarihi boyunca yüzdelerle ifade ediliyor. Yani yüzlerce yılda yüzdelerle ifade edilen
çok
bir enflasyon
az bir
var.
Fark oluyor.
Sadece 2. Süleyman zamanında işte o mangır basıyor. O 20-30 sene içerisinde kötü bir enflasyon yaşanıyor. O da mangırı tamamen piyasadan çekiyor. O piyasadan çekildi.
Ama mangır ne biliyor musunuz? Biliyor musun mangır?
Bakır para.
Gene o, bir bugünkü kağıttan bir değer fazla bir değer.
Bakır parayı işte altın paranın yarısı diye onu zorlama yapılıyor o yüzden.
O da orada mangıra bir takım gerçek dışı bir değer yükleniyor. Vatandaş bunu fark ediyor. Bugün senin ekrandaki paranın değerini senin fark etmen mümkün değil bir. O mangırın hiç olmazsa bugün o mangırdan olsa 100 mangır olsa bir işe yarar. Ama bu paralar, bu para dediğiniz şey, bak eline bile alamıyorsun bugün. Bana dikkat edin, bak bugün o paranın değer kaybı, yani 1 liranın 1926'dan bugüne kadar değer kaybı, onu 5'e bölersek o 11 milyarı 2 milyar 285 milyon 200 bin 2 milyar 285 milyon 200 bin değer kaybı var 1926'dan bugüne kadar paranın. Burada peki bu para kime gidiyor? Para babalarına, para babaların cebine gidiyor. Buradaki sömürünün hayal edilmez boyutlarını şöyle görüyor yapayım, musun?
Bu şimdi Ticaret ve Faiz kitabının bende 2006 baskısı var. Orada sen şey yazmışsın, 1 gram altın 3,5 liraysa bugün diye. 3,5 liraysa diye yazmışsın o zaman. Ya da o artık ilk baskısından kalma mı bilmiyorum da. Şimdi buradakinde öyle bir şey ifade
yani
bak, var.
Bugün ben bu daha yeni hesap ettim. Bu şeydir yani.
Yani yakında da dünya kadar
çok ciddi bir değer kaybı söz konusu. Yani inanılmaz bir sömürü var. İnanılmaz bir sömürü var. Bugün bakın efendim, şimdi faiz elbette ki büyük haram. Onda hiç şüphe yok. Ama Amerika şey yapılıyor, Türkiye seviniyor. Ülkemize dolar girdi. Lan dolar ne ki seviniyorsun Allah aşkına ya? Doların nesine seviniyorsun? Adam geliyor senin bütün ömrünce harcadığın şey, malını, mülkünü, her şeyini alıyor. Bir tomar kağıtta sen bunu başarı kabul ediyorsun. Ya kabul edilebilir bir iş mi ya? Artık Türkiye, yani Müslümanlar bu sömürüye son vermek zorundalar. Bugün bakın bankaların her birisi belli bir merkez tarafından yönetiliyor. Yani insanlar tabii parası olamaz ama bu para sistemi artık yürüyemez. Yani şimdi bugün ben öyle şey yapıyorum ki, yani Türkiye, dünyada her sene bir salgın olur. Oluyor zaten. Bu salgını bu kadar abartmış olmaların altında mutlaka bir uluslararası oyun var. Burada yani birçok şey aklıma geliyor. Evet, bu onlara karşı korunmayalım manasına gelmiyor. Elbette ki korunacağız. Resulullah da korunmayı tavsiye etmiştir. Elbette korunan o başka bir şey ama bu işin fazlaca abartılmış olması başka bir şeydir. Yani şimdi bakıyorsunuz haksız kazanç, faiz, kumar, efendim sağlıkta olan sömürüler, yani kapitalist sistemin dünyaya şey yaptığı o yanlışlar A'dan Z'ye değiştirilmesi lazım. Allah'a çok şükürler olsun. Sen bu çalışmaların bir kısmında vardın. O zaman yaşın küçüktü. Kapitalist sistemin bütün problemleriyle ilgili biz aşağı yukarı 30 sene içerisinde bütün çalışmaları yapmış, her birisinin çözümlerini ortaya da koymuştuk. O önemli değil ama Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensipler, o kadar ayrıntılı çalışmaya lüzum yok. Allah'ın kitabına uy. Efendim iki kere iki kaç etmez de uğraşma. Kaç ederle uğraş, 2 dakikada halledersin problemi. Biz o zaman kaç etmezlerle uğraşıyorduk. O kadar uzun zamanımız geçti. Şimdi kaç eder? Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman bitti. Şimdi mesela bugün bakın ekonomi bozulmuş. Efendim insanlar arası ilişkiler bozulmuş. Birisi aşırı derecede israf yapıyor. Öbürüsü bir sürü madenlerini çıkarıp sömürdükleri Afrika'yı açlığa terk ediyorlar. İşte geldiler şey Avrupa'sı, Amerika'sı, efendim Arapları, İran'ı, Rusya'sı geldi. Şeyi petrol olduğu için Orta Doğu'yu perişan ettiler kaç yıldır. Milyonlarca insanı öldürdüler. Şimdi oradakiler Avrupa'ya gitmek istediği zaman ortalığını yaptılar. Acaba bunun altında o da var mı? Onları içeri almamayı meşrulaştırma arzusu da var mı bunun içerisinde? Yani bütün bunları çok iyi düşünmek zorundayız. Dolayısıyla şeylerin yani bizim Müslüman olarak hayatı Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden A'dan Z'ye ortaya şey, düzenlememiz gerekiyor ve tüm dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Yani bugün adam tutacak da bakın işte mesela işte Amerika diyoruz. Amerika devlette birkaç kişinin emrinde. Ne devleti ya? Yani şey olarak sistem çok kötü. Ha, bugün dünyanın sistemi değişmeye başladı. Artık birçok şeylerin yürümediğini insanlar bu adamlar da görmeye başladılar. Görünce de bu defa ne yapıyorlar? Yaşlı nüfustan kurtulmak istiyorlar. Niye yaşlı nüfustan kurtulmak istiyorlar? Çünkü o zaman hastanelerde daha az masraf yapacaklar. Daha az masraf yapacaklar. İşte şeyde İngiltere'de birisi önemli bir üniversitenin öğretim üyesi olan işte eşi de bir işte bulunan bir karı koca gelmişti buraya. Eşi diyor ki rahatsızlandım, acil servisine gittim, saatlerce bekle hiç sıra gelmiyor. O sıra diyor baktım ki başı yarılmış bir yaşlı bir kadın geldi. Hemen içeri alırlar diye bekledim. Oo, baktım kadından kanlar akıyor. Hiç kimse yanına gelmedi. Onu görünce diyor ben hastalığımı unuttum, kalktım çıktım. Kadın ne oldu bilmiyorum. O gelen erkek de Amerika'da doğmuş, büyümüş. Orada ailesinden de çok sayıda doktor varmış. Bir Amerika'yı anlatmıştı o zaman ki İngiltere'ye rahmet okutur. Dolayısıyla dünyada bütün bu sistemler tamamen çöktü. Açtık Müslümanlar olarak şu şeyi bırakalım ya. Hakikaten ben Müslümanım diyorsunuz ama kendi kitabınıza asla güvenmiyorsunuz. Kendi inancınıza güvenmiyorsunuz. Kendi dininize güvenmiyorsunuz. Yani bir Müslümanın yapabileceği bir şey midir bu? Yani şimdi parada da baksın ne kadar çok. Onun için bugün Türkiye'nin yapması gereken ne biliyor musun? Bak. Şimdi az önce o para söyledin. Ne parası dedin o şeyden? Fatihlerin bu şey yaptığı.
Biga diye Takas Bank'ın oluşturduğu bir sanal para. Bir biga eşittir bir reel. Yani bizim şeyimizde bir reel altın gramı.
Ve onun bir gram altın yani.
Bir gram altına reel olarak yani muhakkak kasalarda bulunma şartı getiriyorlar. Kendi Takas Bank kasalarında.
Tamam onu, ama bak hiç kimse bilmiyor onu.
Daha işte ama şu anda daha geçen sene ortaya koyulup şu an deneme aşamasında.
Evet. Benim yeğenim orada. Ben
ama kendisi paylaşmıştı. Bizimle paylaşmıştı onu herhalde. Es geçtin.
Neyse ben hatırlayamadım. Şimdi şey olarak biz bugün aslında mesela Merkez Bankası'nı asla devreye sokmamamız lazım. Çünkü bu merkez bankalarının yapısı, bu bankaların yapısı hep dışa bağımlıdır. O zaman devlet olarak yeni bir para sistemine girmek lazım. O bir belki başlangıç olarak çok güzel olur ama onu büyütmek, yaymak lazım. Ama arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu söylemek gerekiyor. Ve burada şunu söylemesi lazım. Yani yani devlet olarak arkasındayım. Şunun mesela 50'lik, 100'lük, 500'lük, 1000'lik kağıtlar ortaya çıkaracaksınız. Ve bunlar altın karşılığı olacak. Arkasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinin de garantisi olacak. Ve piyasada yürürlüğe girecek. Niye kağıt çıkarılacak? Mesela 10 yıl vadeli olabilir, 20 yıl vadeli olabilir. Vade sonunda altına çevrilmesi şartı olur. Yani 10 yıl sonra 100 gram altın, 15 yıl sonra 100 gram altın mesela. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün dünyada bu para sistemi öyle bir hale geldi ki işte kredi kartları kullanmasın deseniz olmaz, insanlar alıştılar. Efendim internet üzerinden havale yapılmasın deseniz olmaz, insanlar buna alıştılar. O zaman yapılacak tek şey Türkiye diyecek ki 10 yıl vadeli, arkasında Merkez Bankası olan değil, ben devlet tahvili çıkardım. 10 yıl vadeli sıfır faizli, çünkü tahvil vadeli borç senedi olarak kabul edilir. 10 yıl vadeli sıfır faizli ama %100 altın değeriyle ben taahhüt ediyorum diyecek, ortaya çıkaracak ve o mevcut sistemi de bozmadan devlet de bununla bu kapitalist sistemin ortaya çıkardığı bütün yanlışları giderecek. Yani öyle bir sistem var ki bu sistemde sadece zenginlerin yaşama hakkı var. Yani vergi sistemi, işte ben buradan defalarca söyledim. Şu Süleymaniye Vakfı her ay 50 bin liradan fazla vergi ödüyor. Ya şu vakfın 50 kuruş geliri yok ya. Peki bu kadar hizmet yapıyoruz da kimseden 5 kuruş para istiyor muyuz? Ya böyle ilmi çalışma yapılan yerlerden alır mı? Yok ama şey öyle. Zenginler şeyde bugünkü sistemde zenginler vergi vermez. Fakirler verir. Çünkü onlar zenginlerin kölesidir. Sistem ona göre kurulmuştur. Küçük iş yerleri kapanacak. Hepsi o kendi kendilerinin kurdukları şeylerle tüm insanlığı kendileri kontrol edecek. İstedikleri zaman o gıdaların içerisine ilaç koyup milleti hasta edecekler. Sonra ilaç satacaklar. İstedikleri zaman şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. İşte bütün bunların ortadan kaldırılması için bizim yeni bir para sistemine geçmemiz lazım. Az önce söylediğim bir başlangıç gibi olabilir ama o yetmez. Onu kısa sürede geliştirmek lazım. Öyle bir hale getirmek lazım ki o altın karşılığı olduğu için artık enflasyon, menflasyon kelimesi tarihe
karşı. Şöyle bir şey var, bir de ben sanal para diye bir şey olduğu için, bir de artık hemen hemen insanların büyük bölümünün de akıllı telefonları olduğu için bu sanal paralarda ve akıllı telefonlarda NFC özelliği genelde var. Bir yere dokundurduğun zaman o hani temassız diye kredi kartlarında öyle özellik, telefonların arkasında da bir çiple var bu özellik. Bu gelişen BIGA'da hiç belki cebe para bile koymaya gerek olmayacak. Ben telefonumu, telefonumdan bir programla parayı uzak ödemede yapabileceğim ben bunu. Herhangi bir markete götürüp dokundurmak suretiyle de, yani temassız kredi kartı gibi dokundurmak suretiyle de ben BIGA'yla, BIGA'nın kuruşlandırma sistemi de muhakkak yapılır. Yani BIGA eşittir 1 gram altın. BIGA'nın da ne bileyim şu kadar kuruşu.
BIGA 1 gram altının kısaltması
tabii, 1 gram altın tabii. Tamam. Onun belki kuruş altyapısı da yapılır. Hakikaten bu anlamda belki dünya o yamuk sistemine bir başkaldırı Türkiye'yi yapar diye ümit ediyorum. Hakiki bir savaştır bu işte.
Ya bu savaş gibi olsa da karşı tarafın yapabileceği bir şey yok. Ama burada hiçbir zaman için bu
reel altın olayı ama hakikaten çok ciddi olması lazım. KİM'deki gibi yalan olmaması lazım. KİM'e reel diye başladı Osmanlı'da 1840 yılında. Ama ne yazık ki reel değildi yani.
İşte Sultan Abdülaziz zamanında yapılmıştır şey biliyorsun. Dolmabahçe Sarayı. Ben o Dolmabahçe Sarayı'nın yapılışı ile ilgili şeyleri okumuştum. Yani arşiv belgelerini. Yani bu bilgi de hata olabilir. Ama şeye padişah soruyor, kaça mal ettiniz? Orada birkaç kese altın diyor. Ama kaç kese, o da yani zihnimde şey diyor. Bir kese altın, beş altındı. Beş altına bir kese altın derler Osmanlı'da. Yani birkaç kese söylüyor. Yani altı kese, yedi kese, neyse. Altın. Şimdi giriyorsunuz, ben gerçi saraya girenlerden duydum ben. Hiç girmedim oraya. Bir kere bir toplantı için girmiştim dış bölümüne. Birkaç kese altın padişah diyor ki, nasıl oldu bu? Sadece kağıt almak için kullandık o altınları diyor. Üzerine yazı yazmışlar. Para diye. Herkes mallarını getirmiş, oraya koymuş. Ben onu gördükten sonra uzun yıllar o şeyin yanından geçerken, oradaki o Dolmabahçe Sarayı'nın
yanı. Artık şeyler de zannedersem o yalıların büyük bölümü de o satılmış paşaların yalıları bir şu. O yalılarda da aynı pislik sistem var.
Tabii tabii. O zaman o yalılar da hep bu uydurma parayla alınmıştır. Yoksa eskiden şeyde Boğaz'a yalı yoktu yani. Bu paralarla alınmıştır. Ben yıllarca oradan geçerken Dolmabahçe Sarayı'na böyle bakamıyordum, iğreniyordum. Onun için de bir kere bile içerisine girip gezmedim. Sadece bir uluslararası bir toplantı vardı. Çağrılmıştım. O toplantı salonuna girdim, çıktım. Yani Osmanlı'nın yıkılış belgesi olarak o orada duruyordu gerçekten. Yani bunlara da çok dikkat etmek lazım. Öyle asla insanları yanıltmamak lazım. asla insanlara yanlış bir şey vermemek lazım. Çok reel bir şekilde dünyaya yeni bir para sistemini bizim getirme mecburiyetimiz var. Evet. Başka bir şey var mı?
Benim söyleyeceklerim bu kadar da.
Tamam. Şimdi ben burada şu ayetleri de okumak istiyorum. Şimdi bu dersin başında işte takva ile başladık. Takva neydi? Kişinin doğal yapısını koruması. Mesela Kur'an-ı Kerim'de libasut takva diye geçer şeyde, Araf suresinde. Bunu hep takva elbisesi diye tercüme ederler. Hayır, kişiyi koruyan elbise demektir. Neden koruyor? Sıcaktan, soğuktan, işte çirkin görünmekten, ne bileyim, her birçok şeyden korur. Onun için korunma son derece önemlidir. Elbette ki hastalıklara karşı da korunacağız. İşte Resulullah'ın bir hadisinde söylediği gibi, kapların ağzını kapatın, sutulumlarını bağlayın. Çünkü senede bir gece bir salgın iner. Demek ki de Allah'ın bir imtihanı. Biz de biliyoruz her sene bir salgın oluyor. Kapalı olmayan her kabın veya ağzı açık olan her sutulumun içine girer diyor. İşte bu hadis rivayet eden Leys de diyor ki işte Arap olmayanlar bu korumayı Aralık ayında yaparlar. Tamam, doğru. Şimdi şeyde bizim bütün tavırlarımızı Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlama zorunluluğumuz var. Şu ayet-i kerimeyi okuyayım, dersimizi tamamlamış olalım. Zuhruf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 43. suresinin 36'dan 38'e kadar olan ayetleri. Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Yani kim Rahman'ın zikrine böyle kör bakarsa diyelim, yani bulanık görürse, ya bugün ne yapıyor? İşte Kur'an'la problem çözülmez falan demiyorlar bugün. Herkes söylüyor. Ya yani böyle, ya bırak işte. İşte Kur'an sadece şeydir, ahlak ve inanç ilkelerini içerir. Yoksa problem çözülmez diyorlar. İşte kim Rahman'ın zikrine, yani Kur'an-ı Kerim'e böyle kör bakarsa nukayyit lehu şeytane, onun başına bir şeytan sararız. Bu şey gibi, yani bu bir yumurtanın dış kabukları gibi öyle sarıldığını düşünün. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, o onun en yakını olur. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ وَمَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Tabi şeytan bir tane olmaz ki, o kadar çok şeytan olur. Bunları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yani şeytan dediği zaman iblis falan değil, iblise bir euzubillahimineşşeytanirracim dersin, senden uzaklaşır. Ama bu insan şeytanlarına euzubillahimineşşeytanirracim dersen der ki ayın öyle mi çıkarılır, bir de ben okuyayım da dinle der. Ve innehum liyasuddune anissebil, onlar bunları Allah'ın yolundan engellerler. Ama öyle bir ustacı engellerler ki bunlar, sanki Allah'ın yolundaymış gibi gösterirler ve yahsebûne ennehu muhtedun, kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. İşte bugün İslam dini bu hale getirilmiştir maalesef. İşte bugün milletin gözünün önüne ayeti koyuyorsun. Her şeyi bütünüyle ortaya koyuyorsun, adam yeni görmek istemiyor. Babasına ne duymuşsa o. Kendisini doğru yolda hesap ediyor. Hatta idâ câ'ena, ama bizim huzurumuza geldiği zaman diyor Allah-u Teala, gâle yâ leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayn. Tabi o zaman suçu şeytana bulur. Niye uydun? Keşke benimle senin aranda iki doğu gibi bir uzaklık olsaydı. İki doğu ne demek? Bak burada da çok büyük bir ilim var. Yani güneşin sene içerisinde mesela şeyde Aralık'ta, 21 Aralık'ta doğduğu yerle 21 Haziran'da doğduğu yer arasında büyük bir mesafe vardır. Güneş her sene 23 derece, 27 dakikalık bir arada gider gelir. İşte Allah-u Teala yani o kadar bir uzaklık olsaydı da seni görmezdim diyor. فَبِئْسَ الْقَر۪ينَ, sen ne kadar kötü bir dostmuşsun, yakınmışsın diyecek. Ahirette diyecekse bu dünyada desin. Tamam, burada şu bu ayet-i kerime bize şunu da gösteriyor. Biz insanlara doğruları söyleyeceğiz. İnsanları yola getirme diye bir şansımız ve görevimiz yok. Ama gelirlerse gelirler, gelmezlerse gelmezler. her şeyi doğru söyleriz. Tabii bu ders biterken de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah. Yani Allah-u Teala bu sıkıntılardan bir an önce kurtulmayı nasip eylesin. Ve İslam alemini Kur'an-ı Kerim'e yönelen ve Kur'an'ı Allah'ın bütün kullarına anlatacak seviyede ilim adamları yetiştiren bir koruma getirsin diye niyaz ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. İnsanlar Allah'ın kuludur. Bu kitap bütün insanlara ulaştırılmalıdır ki bütün insanlar dünya hayatlarını mutlu olarak yaşamanın yollarını görsünler. Gördükten sonra uyan da olur, uyumayan da olur. Ondan sonrası bizi ilgilendirmiyor. Allah-u Teala bütün insanlığı bu büyük beladan, büyük sıkıntıdan muhafaza eylesin. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
Amin.